Ayrım 3, 17-25 Aralık, Reza'nın rızasını kazananlar. Ali Özgündüz, sayfa 32. Sarraf'la ilgili bir ihbar daha var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Rıza Sarraf'la ilgili 2010 yılında gönderilen ihbardan sonra ikinci bir ihbar 18 Temmuz 2012 günü faksla gönderildi. İhbarcı Rıza Sarraf ve Abdullah Habbani isimli kişilerin İran ve Kuzey Irak üzerinden getirdikleri kaynağı belirsiz paraları, durak döviz, atlas döviz, royal denizcilik, safir altın, hicran kuyumculuk, atanur kuyumculuk, mümtaz kuyumculuk ve dimet kuyumculuk firmalarını aracı kılarak akladıklarını, bu paraların uyuşturucu ve kaçakçılık kaynaklı olabileceğini, Turgut Habbani'nin Rıza Sarraf'ın kuryesi ve şoförü olduğunu ve bu kişinin Rusya'da 150 milyon dolar parayla yakalandığını bildiriyordu. Gerçekten de 14 Aralık 2010 tarihinde İstanbul'dan Moskova'ya giden uçakta 3'ü Azerbaycan, 1'i İran vatandaşı, 4 kişinin bavul ve sırt çantalarında 14,5 milyon dolar ve 4 milyon avro ele geçirilmiş ve Rus makamları konuyla ilgili soruşturma başlatmıştır. Dipnot: İstanbul'dan Moskova'ya 20 milyon dolar. t24.com.tr 21.12.2010 erişim tarihi 8.3.2016. Bu haberin Türkiye'deki gazetelerde yer alması üzerine emniyet birimleri Interpol aracılığıyla Rusya Federasyonu'ndan bilgi talep eder. Rus makamları olayı doğrulayarak kara para aklama şüphesiyle soruşturma yapıldığını bildirirler. Ruslar ayrıca bu işi yapan kuryelerin isimlerini Türk emniyet birimlerine bildirerek kapalı çarşı merkezli bu olayın soruşturulmasını ister. Moskova'da yakalanan kişilerden biri 17 Aralık soruşturmasında karşımıza çıkacak olan para taşımacılığı kuryelik yapan Sadık olarak bilinen Muhammad Sadık Rastgariske Garanek isimli Rıza Sarraf'ın adamlarından biridir. Bu bilgi ve bulgular göstermektedir ki 17 Aralık'ta düğmeye basılan operasyona konu olan kara para aklama soruşturması çok önceden başlamış ve yürütülmekte olan bir soruşturma olup AKP'nin iddia ettiği gibi 30 Mart seçimleriyle ya da hükümete darbe zırvalığıyla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Takip başladı, polisler fotoğraf çekiyor. İhbarlar ve yazılar, MASAK raporları, konuyla ilgili basında çıkan haberler İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 13 Eylül 2012 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Savcılığın yeni açtığı soruşturma dosyasının üstünde 2012'ye 120.653 yazar. Emniyetten gelen belgeler bu dosyaya kaydedilir. Şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve teknik takip için İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nden 17.9.2012 tarih ve 2012'ye 561 sayılı teknik takip ve iletişimin tespiti kararı alınır ve takip başlar. Daha sonra bu teknik takip ve iletişimin tespiti kararları ceza muhakemesi kanunu gereği defalarca uzatılır ve yeni isimler tespit edilir. Bu mahkeme kararlarına istinaden, yani yasaya uygun olarak yapılan iletişimin tespiti ve teknik takibinde Rıza Sarraf'ın yanında çalışan İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler'in yakın akrabası Rüçhan Bayar, yine Rıza Sarraf'ın yanında danışman gibi gösterilen Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Eski Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, yine bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Halkbank Genel Müdürü ve birçok bürokratın Rıza Sarraf'la rüşvet ilişkisi içinde oldukları yapılan takip sonucu tespit edilir. Soruşturma devam ederken Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, kendisi ve adamı Özgür Özdemir'in Rıza Sarraf'ın Orient Bazar isimli iş yerine gidip gelirken takip edildiklerinden şüphelenerek durumu babası, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'e bildirir. Emniyet kayıtlıdır. Baba oğul Gülerlerin arasındaki konuşma kayıtlara şu şekilde geçer. Barış Güler, Muammer Güler görüşmesi. TK 2402 400 667. 26.10.2013 17.30 Muammer Güler: Barış, gelecek bugün, onlarla bir konuşun bakalım ne? Barış Güler: Evet, İzmir'deyim de ben Özgür'le bir araya gelecekler. Özgür'le konuşacaklar. Muammer Güler: Tamam, yani bu iş nedir acaba, anlamıyorum. Özgür mü? Barış Güler: Özgür'ün üzerine. Muammer Güler: Belki seni de dinleyen varsa? Barış Güler: Özgür'ü de dinliyor olabilirler. Özgür'ü de dinliyor olabilirler. Özgür ne zaman gitsem diyor. Ne gitsem o zaman oradalar diyor. Muammer Güler: Yani hayır, artık o şey, Barış seninle konuşacak o şeyi artık o şekilde yapmayın kesinlikle. Barış Güler: Evet, biliyorum. Muammer Güler: Tamam mı? Barış Güler: Biliyorum. Muammer Güler: Tamam oğlum, tamam, peki, ben onu araştıracağım, onun kim olup olmadığını. Dikkatli ol oğlum, telefonda da dikkatli olun. Barış Güler: Tamam baba. Muammer Güler: Kendisiyle konuşurken de dikkatli olun. Yine Muammer Güler'in koruması Hikmet Tuner ile Barış Güler arasında olaya ilişkin konuşma şu şekilde. Hikmet Barış Güler görüşmesi TK 240-195-90-70 26.10.2013 13.37 Hikmet: Barış Bey, bunlar kuvvetle muhtemelen polisler ya. Barış Güler: Hangi polisler? Hikmet: Bizim ya istihbaratın ya da mali şubenin polisleridir. Birinin resmini çekmiş, elinde doğru kamera var, böyle ceketinin kolunun içinde, arkadan çekmiş. Ama burada şüphelendiği bir araç var. Araç da komple siyah camlı bir araç. Sorgulattım ben aracı, herhangi bir kaydı maygıdı yok Fatih'te. Bir adres çıkıyor. Bunlar kuvvetli muhtemelen polis, yani kuvvetli muhtemelen değil, %100 polis. Barış Güler: Niye çekiyorlar? Hikmet: İşte onu niye çekerler, o binanın önünde çektiler, sonra bu nereye gidiyor, kimlerle görüşüyor, ne yapıyor, onu takip etmiş olabilirler. Böyle fazla da hiç gerek yok. Yalnız hafta içerisinde yapalım Barış, Özgür Bey arasın, Nuri Osmaniye'yi, ben geliyorum desin. Bu diyor ki ben hep telefon edip gittiğimde diyor aynısı oluyor, Özgür Hoca öyle diyor. Bir daha telefon etsin, oraya gitsin. Biz de gerekirse oraya gideriz, bakarız. Tekrar gelip çeken var mı bunu? Bir tek onu deneriz. Onda da bir şey yoksa kapatalım gitsin. Önemli bir şey yok yani. Barış Güler: Polisler takip ediyor öyle mi? Adamların fotoğrafı var mı Özgür'de? Hikmet: Var ama arkadan var. Önden değil. Önde, arkadan var ama elinde olduğu belli. Böyle ceketinin kolunun içine yarısını sokmuş, kamera şeklinde bir şey var elinde. Yani %99 polis, %99. Barış Güler: Tamam, konuşalım bunu, peki. Barış Güler, bakan olan babasının koruma polisinden bu bilgiyi aldıktan sonra Rıza Sarraf'tan rüşvet paralarını alıp kendisine ve babasına taşıyan adamı Özgür Özdemir'i arıyor. Özgür Özdemir, Barış Güler görüşmesi TK 240-197-46-68 26.10.2013-13.44 Özgür Özdemir: Konuştuk da diyor, bunlar polis diyor, mali şube falan olabilir diyor. Şimdi hani anladın mı olayı? Başka sıkıntılı şeyler de olmasın şimdi. Burada nasıl bir şey yapmak lazım bilmiyorum. Yani niye böyle bir mali şubenin böyle bir çalışması var mı falan filan? Onu birilerinin sorması lazım. Yani çok dikkat çekmeden. Bu olaydan 15 gün önce Rıza Sarraf kendisiyle ilgili basında çıkan haberler nedeniyle şüpheye kapılarak hakkında bir soruşturma, inceleme olup olmadığını öğrenmek için İçişleri Bakanı Muammer Güler'i arıyor. Aralarında o meşhur "abicim böyle bir şey varsa senin önüne yatarım" şeklindeki konuşma geçiyor. İşte o konuşmanın dosyaya yansıyan tapesi. Muammer Güler Rıza Sarraf görüşmesi TK 237-297-49-13 11.10.2013 19.51 Rıza Sarraf: Sayın Bakanım, sadece insan ailesine zedeliyorlar, başka bir şey yok. Muammer Güler: Abicim sen o konuda sen rahat ol. Vallahi billahi böyle bir şey varsa senin önüne ben yatarım ya. Senin İçişleri Bakanlığında bir şeyin yok, MİT'te bir şeyin yok, Mali'de bir şey yok. İçişleri Bakanı'nın olayla yakından ilgilendiğinin anlaşılması üzerine soruşturma deşifre olmasın diye Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla teknik takip ve telefon dinleme faaliyetine 27 Ekim 2013 tarihinde geçici olarak ara veriliyor. Rıza Sarraf'ın mamayla beslediği Muammer Güler konunun takipçisi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerine verdiği talimatla Sarraf'ı ve oğlu Barış'ı takip eden İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerini takip ettirdi. Mali Şube ekipleri bakanın talimatıyla kendilerini takip eden meslektaşlarını 11 Kasım 2013 tarihinde fotoğrafladı. Bu durum Cumhuriyet Savcısına bildirildi. Fotoğraflarda emniyet istihbarattan bir ekibin Sarraf'ın izlenip izlenmediğini tespit etmek için sivil plakalı araçla evinin önünde beklediği görülüyor. İçişleri Bakanı Muammer Güler sadece istihbarat ekibini görevlendirmekle yetinmiyor, işi sağlama almak ve ne olup bittiğini öğrenmek için bizzat 23 Kasım 2013 tarihinde yani operasyonun başlamasından 20 gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gidiyor. Bu ziyaret kamuoyuna rutin bir ziyaret olarak duyuluyor. Ancak bir İçişleri Bakanı'nın çok olağanüstü bir olay yoksa emniyet müdürünü ziyaret etmesinin pek normal olmadığı herkesçe malumdur. Normalde İçişleri Bakanı emniyetle ilgili bir konuyu valiyle konuşur. Gerek görülürse emniyet müdürü de bu görüşmeye çağrılır. 17 Aralık operasyonundan sonra anlaşılıyor ki Muammer Güler İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a Rıza Sarraf'la ilgili bir çalışma olup olmadığını sorarak Rıza Sarraf'ı hayırsever bir iş adamı olarak tanıdığını, bu şahısla ilgili emniyete asılsız ihbarlar gelme olasılığı olduğunu ve kendisinin Rıza'ya kefil olduğunu bildiriyor. Tabii koskoca bir İçişleri Bakanı bir kişiye kefil oluyorsa bu durumda İl Emniyet Müdürü'nün bu ricayı ne olur ne olmaz diyerek ilgili şubeye yani Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'ne bildirmesi gerekiyordu. Ve o da öyle yapmıştı. İl Emniyet Müdürü'nün bu soruşturmadan haberi var mıydı bilmiyoruz. Normalde olmaması gerek. Çünkü ceza muhakemesi kanununa göre suç soruşturması gizlidir. Ve Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda sadece o konuyla ilgili adli kolluk görevlileriyle yürütülür. Dolayısıyla dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın konuyu bilmemesi normaldir. Zaten bilmemesi de gerekir. Böyle olduğu için hükümet 17 Aralık operasyonu sonrası adli kolluk yönetmeliğinde değişiklik yaparak adli soruşturmalarda kolluk amirine yani emniyet müdürlerine bilgi verme yükümlülüğü getirdi. Ancak bu değişiklik Danıştay tarafından yasaya aykırı bulunarak iptal edildi. Operasyon yapılmazsa her şey açığa çıkacak. Muammer Güler'in emniyete gelerek Hüseyin Çapkın'la görüşmesi, takipteki polislerin peşine istihbaratçıların takılması ve telefonların dinlenildiğinin fark edilmesi Rıza Sarraf'ın odağında olduğu rüşvet soruşturmasının operasyonu için zamanın daraldığını gösteriyordu. Hükümetin İçişleri Bakanı olayı çok ciddiye almış, neredeyse Sarraf'ın özel kalemi gibi çalışmaya başlamış ve söz konusu soruşturmanın deşifre olma tehlikesi doğmuştu. Ayrıca mesele sadece Muammer Güler, Barış Güler, Rıza Sarraf olayı değildi. İşin içinde Zafer Çağlayan ve oğlu, Egemen Bağış, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve birçok bürokrat vardı. Elbette Muammer Güler kendisi dışındaki olayları bilmiyordu. Çünkü Rıza Sarraf sadece Barış-Muammer Güler ilişkisinden dolayı değil, diğer kişilerle arasındaki rüşvet ilişkilerinden dolayı da soruşturuluyor ve hakkında delil toplanıyordu. Bu soruşturma daha fazla sürüncemede bırakılsa her şeyin üstü kapatılabilirdi. Zaten soruşturmayı büyük bir gizlilik içinde yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görevden alınacağı söylentileri çıkmaya başlamıştı. Dolayısıyla soruşturmanın sekteye uğratılmaması ve delillerin kaybolmaması için operasyona hız verilmiş ve ekipler hazırlandıktan, Cumhuriyet Savcısından talimatlar ve gereken mahkeme kararları alındıktan sonra 17 Aralık 2013 tarihinde operasyona başlanmıştı. Konunun yerel seçimlere 3 ay kalmasıyla hiç ama hiç ilgisi yoktu. Ben Cumhuriyet Savcılığı yaptığım yıllarda elimdeki hiçbir soruşturmada operasyon bu tarihte yapılırsa bunun siyasi yansıması ne olur diye düşünmedim. Hiçbir savcı da düşünmez. Soruşturma ne zaman tamamlanmışsa ya da bu olayda olduğu gibi gecikmesinde sakınca olan bir durum ortaya çıkmışsa, delillerin kaybolmaması ve şüphelilerin firar etmemesi için gereken talimatlar emniyet birimlerine verilir ve emniyet birimleri de gereken hazırlıkları tamamladıktan sonra operasyona başlarlar. Yargı mercileri konjonktüre göre, suçluya göre değil, soruşturmanın özelliğine göre davranırlar. Şunu da belirtmem gerekiyor ki bu soruşturmayı savcı Celal Kara başlatmıyor. Bu dosya 13 aydır devam eden bir soruşturmaydı. Soruşturmayı yürüten savcının 2013 tarihinde tayininin çıkması üzerine diğer dosyalarla birlikte bu dosyada Celal Kara'ya verildi. Yani AKP'nin dediği gibi operasyon için düğmeye basan savcı cemaatçi bile olsa başlatan o değil. Ayrıca bu soruşturma dosyasının emniyet ayağını yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı ve diğer memurların başlattığı bir soruşturma da değil. Onlar bu şubeye atandıklarında bu soruşturma dosyası Mali Şube'de bulunan yüzlerce dosyadan sadece biriydi. Olması gereken neydi? AKP 17 Aralık tarihinde yapılan operasyonu her ne kadar zamanlaması manidar diyerek 30 Mart seçimleriyle ilişkilendirmekteyse de gerçekte bunun böyle olmadığı, yukarıda ortaya koyduğumuz bilgi ve bulguların da gösterdiği gibi soruşturmanın sekteye uğramaması için operasyonun zorunlu olarak 17 Aralık'ta yapıldığı görülmektedir. AKP'nin operasyonu darbe girişimi olarak nitelemesi tamamen bir algı oluşturma amacına hizmet etmektedir. Aslında hükümete ve hükümetin başındaki kişi olan Erdoğan'a karşı bir darbe planlanmış olsaydı, Bilal Erdoğan'ın da isminin karıştığı 25 Aralık operasyonunun daha önce başlatılması ve başbakanın oğlu olmaktan başka hiçbir sıfatı olmayan Bilal Erdoğan'ın evine gidilerek sıfırlanmaya çalışılan milyar dolar civarında olduğu söylenen paranın forkliftlerle evden çıkarılıp kamyonla emniyet müdürlüğüne, oradan da adliyeye taşınması ve bu görüntülerin kamuoyuyla paylaşılması gerekirdi ki böyle bir şey yapılmadı. Bu dediğim yapılsa dahi eğer ortada suç varsa bunu hükümete karşı darbe diye nitelemek doğru değil. Demokratik hukuk devletlerinde hükümet üyelerinin veya yakınlarının adı yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşmışsa o kişiler veya hükümet istifa eder, yerlerine başka kişiler veya hükümet gelir ve ülke yoluna yeni hükümetle devam eder. Niye darbe olsun ki? Aslında adı yolsuzluğa, hırsızlığa, rüşvete bulaşan bir hükümetin ya da o hükümetteki ilgili bakanların görevden ayrılmaları, hesap vermeleri değil, koltukta oturmaları, hesap vermemeleri anormal. Modern dünyada bu böyle oluyor. Almanya Cumhurbaşkanı Wolf, bizdekinin yanında incir çekirdeğini doldurmayacak ölçüde küçük iddialar üzerine istifa etti. Kimse Almanya'ya karşı darbe yapılıyor demedi. İspanya Kralı Juan Carlos'un kızı Prenses Cristina hakkında yolsuzluk suçundan soruşturma açıldı. Prenses ifade verdi. Kraliyet ailesi bize darbe yapılıyor demedi. Adli kararlara saygı gösterilecek diye açıklama yaptı. Yine İspanya Sağlık Bakanı Ana Mato hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları üzerine hemen istifa etti. İsrail Başbakanı Ehud Olmert hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları üzerine istifa etti ve yargılanarak hapis cezasına çarptırıldı. İtalya'da Ulaştırma Bakanı Maurizio Lupi bir iş adamından takım elbise ve oğlunun da 10.350 avro değerinde saat aldığı iddia edilince istifa etti. Ülkemize bakalım. 1970'li yıllarda Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel hakkında hayali ihracat soruşturması, 1998'de Yahya Murat Demirel hakkında Ege Bank olayından dolayı zimmet suçundan soruşturma, Turgut Özal'ın ailesinin de adının karıştığı Civan Gate skandalı olarak bilinen yolsuzluk soruşturması, yine ANAP dönemindeki Bakan İsmail Özdağlar olayı, Mesut Yılmaz'ın Türkbank ihalesinden dolayı hakkında soruşturma açılıp iki ANAP'lı bakanla birlikte Yüce Divan'a sevk edilmesi. Ecevit'in başbakanlığında kurulan DSP ANAP-MHP koalisyon hükümeti sırasında 2001 yılında koalisyon ortağı ANAP'lı bakanların adının karıştığı Beyaz Enerji Operasyonu. Bunlara benzer onlarca soruşturma. Bu soruşturmalar yapılırken gerek yurt dışında gerekse yurt içinde kimse çıkıp ortalığı velveleye vererek bize darbe yapılıyor demedi. Yani kısaca bu birkaç örnek olay da gösteriyor ki bu tür iddialar olabiliyor ve bütün dünyada bu tür olaylar olduğunda normal hukuki prosedür işliyor ve yargı gereğini yapıyor. Yolsuzluk, hırsızlık iddiası varsa bu konu savcılık tarafından soruşturulur. Bunun darbe zırvasıyla ne alakası olur ki? Namuslu temiz bir adam hesap vermekten, yargıya gitmekten neden korksun? Hele hükümette olan bir partinin bakanıysanız, elinizde medya gücünüz, milyonlarca yandaşınız, partiliniz varken niye kaçarsınız yargıdan? Eğer namusunuzdan şüpheniz varsa, yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşmışsanız, o zaman da bağımsız yargı tarafından yargılanıp yoksulun, yetimin hakkını yediğiniz için cezalandırılmanız gerekir ki, başkaları da bu tür suçları işlemeye tevessül edemesin. Bundan daha doğal ne olabilir ki? 3. ayrımın sonu. Sayfa 41.